Bölgenin gündemi, herkesin sesi. İşte TRT Trabzon Radyosu.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, çağımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatı kolaylaştıran beyaz eşyalar dediğimiz buzdolapları, çamaşır makineleri ve benzeri araç gereç gündelik kullanımımızda yerini aldı ve eski gelenekler unutulmaya yüz tuttu. Birçoğumuz belki de hiç düşünmemişizdir ki geçmiş yıllarda soğutucu olarak nelerden yararlanılıyordu. Bugün geçmişin izini sürerek kar kuyularını konuşacağız. Eskiden kış mevsiminde kuyularda kar biriktirilerek bahar mevsimi ve yaz sıcakları başlayınca şehir, kasaba ve köylere soğutucu olarak kullanılan kar, karcılar tarafından merkeze taşınıyordu. Bu konuda araştırmalar yapan 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Cevdet Yılmaz şu an telefon attığımızda. İyi pazarlar, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Sayın Özgür Hanım.
Evet, sizinle birlikte şöyle geçmişe bir yolculuk yapacağız. Yöremizden, kültürümüzden bir ses, bir nefes ulaştıracağız. Şimdi artık her şey teknolojik imkanlarla çok kolay, çok rahat diyoruz. Ama çok yıllar öncesinde kar kuyuları diye bir şey varmış. Bunu sizden duymak istiyoruz.
Evet, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Şu anda hepimizin malumu ülkemizde müthiş bir değişim yaşanmakta. Çok hızlı bir şekilde geleneksel yapıdan çağdaş yapı dediğimiz alet, edevat kullanımıyla beraber çok farklı, geçmişi adeta unutturan çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Halbuki çok değil, 1970'li yıllara kadar, yani şu anda bizi dinleyen yaklaşık 50 yaşın üzerinde herkesin hatırlayacağı gibi dondurma yapımında olsun, diğer buz ihtiyacında, yani soğutma ihtiyacı olarak buz kütlelerinden, karcılardan, karlardan, karın toktan hale getirilmiş şeklinde yararlanılırdı. Köylerimize elektrik girmemişti. Kasabalarımızın çoğunda elektrik yoktu. Dolayısıyla ama soğutucu ihtiyacımız vardı her zaman. İşte o soğutma ihtiyacı bizim kar kuyuları adını verdiğimiz, ben değil, vatandaşımızın kar kuyuları adını verdiği yerlerden temin ediliyordu. Biz bunu biraz araştırdık. Fakat bu araştırmamız sonucunda üzülerek gördük ki Batı ülkelerinin, özellikle İtalya, İspanya gibi Akdeniz'e komşu olan ülkelerde bunlar korunuyor, eski kar kuyuları. Dizliyesi ben şimdi soruyorum, ediyorum, hatırlayan yok. Ama biraz yaşlılara konuyu hatırlatınca, yani siz kar sambaç nasıl yapardınız? Soğutma ihtiyacı nasıl karşılardınız? İşte ben şu anda Samsun'da yaşıyorum.
Evet.
Samsun'da, Çarşamba'da, Bafra'da dondurma nasıl yapılırdı eskiden dediğiniz zaman hemen kar kuyuları hatırlanıyor. Yani evet, aslında çok eski değil.
Biz de çok ama geçmişte kaldı gibi konuşuyoruz ama siz hala diğer ülkelerde kullanıldığını söylüyorsunuz.
Yok, yok. O zaman turistik amaçla,
turistik amaçla
korunuyor. Yani kültürel bir geçmiş.
Tamam, evet.
Yani orada İspanya'nın uçsuz bucaksız karstik alanlarında, hı-hı, ki aynısı bizde de var. Yani Güney Akdeniz bölgemizde de var, Güney bölgemizde. Kar kuyuları şu anda var. Aktif olarak kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Hiç bilmediğimiz bir şekilde. Aslında biliniyor ama evveliyatı bilmiyor. Nedir? Örneğin divle obruk peyniri. Hı-hı. Daha önce kar çıkarılan kuyulara şimdi peynirler bırakılıyor tulumlar içinde ve sahipleri belli. Orada bekletilerek şu anda dünyanın en değerli peynirini bir elde ediliyor.
Evet. Sayın Yılmaz, kar kuyularının nasıl yapıldığı konusunda da dinleyicilerimize bilgiler verelim. Hı-hı. Hem de kafada daha rahat bir şekilde şekillenmiş
tabii,
olsun.
Şimdi kar kuyuları farklı şekillerde. Örnek İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda sarayın ihtiyacı olan kar, genellikle Karlık Dağı var. Oradan temin ediliyor. Orada Karlık Ağası var ve temiz, hiç bir kirleticinin olmadığı şekilde kışın özellikle çukur yerlerde kar bastırılıyor, biriktiriliyor. Zaten kar kendisi birikiyor ama bir de özel çukurlar var. Karın çok birikmesi sonucu, nasıl diyelim, bir vadi düşünün, küçük bir çukur düşünün. Yüzeyde de bir metre kar var. Orada da bir metre kar var. Ama zamanla rüzgar karı süpürdüğünde çukur doluyor. Dolayısıyla yüzeydeki bir metreyle çukurdaki bir metre değil artık. Çukurdaki işte 5-6 metre kalınlığa ulaşıyor. Şimdi yüzeydeki bir metre eridiğinde çukurdaki 4 metre kalmış oluyor. İşte o biriken karın üzeri hemen örtülüp kirletmeden oradan parça parça kesilip ihtiyaç karşılanıyor. Bunun için Gemlik'te özel bir özel kişiler var. Sarayın ihtiyacını karşılayan. Saray oradan karşılıyor. İstanbul'daki kar ihtiyacı ise Ok Meydanı'nda ve Eyüp'te kar kuyuları var. Bunlar kışın aynen çocukların kar topu oynayıp kar yuvarlaması gibi imece usulü büyük bir şenlikle karlar yuvarlanıyor, kuyulara dolduruluyor. Üstü bastırılarak sıkıştırılıyor. Sıkıştıkça toktağın hali buz hale geliyor ve üstü kapatılıyor. Sonra ilkbahardan itibaren artık sıcaklar başladığında oradan parça parça kesilip çıkartılarak işte buz olarak ya da işte soğutucu olarak kullanılıyor. Suyun içine yazın sıcağını düşünün.
Evet.
Akşamları özellikle şerbet içinde buzlu şerbet yapılıyor. Sular soğutuluyor. Bu şekilde ondan yararlanılıyor. Anadolu'ya geldiğimizde Anadolu'da benzer bir durum var. Orada da köylerde karcı adı verilen kişiler var. Onlar ihtiyaca göre, tabii köyler bunu çok önemsemese de özellikle kasabalar, dondurma yapanlar, kartlambaç yapanlar, onların ihtiyacı var. Onların ihtiyacını karşılamak için o en yakın, nispeten yüksek olan, serin olan köylerde kışın yağan kar çukurlarda biriktiriliyor. Zaten birikiyor kendisi ama karcının işi o çukurun üzerine bastırmak. Çünkü bastırmazsa kar yumuşak kalır ve buzlaşmaz. Bastırıyor, buzlaştırıyor. Sonra yazın ihtiyaç olduğunda oradan kesip kesip samana ya da başka bir şeye yaratıcı olarak erimesini engelleyecek şekilde sarıp kasabaya indiriyor. Ve biz şu anda Adana'da, Denizli'de, Mersin'de nostaljik olarak dağlardan kar kesip getiren, tabii artık minibüslerle, araçlı kamyonetlerle yapıyorlar.
Evet.
Aşağıya getiriyorlar. Orada pazarda satıyorlar. Karsambaç yapıyorlar. Karsambaç diye.
Evet.
Şu anda bu var. Ama tabii nostaljik olarak geçmişte buzdolabının olmadığı dönemde bu tabii ki çok daha yaygın ve başka alternatif yoktu.
Yani şimdi günümüzü düşününce artık derin dondurucular, buzdolapları, her şekilde teknolojik imkanları değerlendirebiliyoruz ama o dönem için çok farklı bir yöntem ama zaman içerisinde bu süre sanırım kayboldu ve artık bölgemizde uygulanan bir sistem miydi ve hala o kuyuları buluşan
oldu mu? Karadeniz bölgesinde de var.
Evet.
Ben araştırdım her köyü.
Bu araştırmalarınız, bu araştırmalarınız sonucunda eminim özel hikayelere de ulaşmışsınızdır. Çünkü çok farklı bir kültür diyelim yöremizde. Hangi bulgulara ulaştınız? Kimlerle konuştunuz bu anlamda ve ilginizi çeken ne oldu?
Şimdi buradaki biz genel olarak bakıyoruz olaya. Olay şu. Biz doğada insanın yaptığı her şeyi kültür diyoruz. Yani bir doğada kendiliğinden gelişen olaylar var. Allah'ın takdiriyle gelişen. İşte yağmur, efendim, rüzgar vesaire. Bir de doğada insanın yaptıkları. İnsanın yaptıklarına kültür diyoruz. Şimdi kar kuyuları da bir kültür. Yani insan tarafından doğadan yararlanmak. Fakat kar kuyularının başka bir özelliği var. Aynen su değirmenleri gibi buna da kültürel ekoloji diyoruz. Yani insan kültürüyle çevreyi değiştirebilir, olumlu ya da olumsuz. Fakat burada enteresan başka bir şey var. O da kültürel ekoloji. Yani doğaya zarar vermeden doğadan yararlanmak. Şimdi kar kuyuları doğaya zarar vermiyor. Kendinden biriken karı siz insan müdahalesiyle üstünü kapatıyorsunuz, erimesini engelliyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu zaman da oradan parça parça kesip çıkarıp yaralanıyorsunuz. Şimdi bu tarafı çok güzel. Günümüzde her ne kadar biz derin dondurucu da kullansak elektrik tüketiyoruz.
Evet, evet.
Yani bir enerji sarf ediyor.
Evet.
Efendim eski buzdolapları şunlar bunlar çöpe gittiğinde vesaire bir kirlilik yaratıyor. Geçmişte böyle bir şey yok. Bunların sayısını çoğalttığımızda, topladığımızda Anadolu'nun kültürel ekolojisi ortaya çıkacak. Örneğin su değirmenleri. Yani hiç kimseye zarar yok ama bugün HES'ler öyle olmadı. HES'ler araziyi perişan etti. Ama su değirmenlerine dikkat edin. Derenin 1-2 kilometre yukarısından suyu alıyor. Değirmen çarkını çevirdikten sonra dereye verip yoluna devam ediyor. Çevreye hiçbir zarar yok. Kirletici yok, şu yok, bu yok.
Evet.
Kar kuyularını da böyle düşünüyoruz. Yani bizim geliştirdiğimiz, ürettiğimiz kırsal kültürün ürettiği bir kültür. Ve bundan yararlı insan faydasına yararlanıyoruz. No Frost dediniz. O da çok enteresan. Artvin'in Şavşat'ta Üzümlü Köyü'nde tespit ettik.
Evet.
Karstik çatlaklar var. Yani kayalar arasında çatlaklar var. Bu çatlakların çatlak sistemi kilometrelerce uzayabilir. Şimdi yukarıda kar olan yerde kar yağmış. Oradan soğuk hava giriyor. Ya da hava girdiği zaman karla beraber soğuyor. Aşağıda köyün içinden çatlakların önünü köylü vatandaşımız kapakla kapatmış. Niye kapattın dedik bunu? Bu dedi no frost. Yani yukarıdan giren rüzgar aşağıdan çatlak sisteminde takip ederek çıkıyor ama üfleyerek çıkıyor. Kar yok artık. Ama yukarıdan doğru soğuk havayı getirdiği için aşağıdaki vatandaşımız bozulacak olan şeylerini, yiyeceklerini oraya koymuş. Bir de kapak kapatmış zarar hayvanlar girmesin diye. Evet. Yani bu şekilde şu anda köylümüz bunu no frost olarak kullanıyor. Derin dondurucu olarak. Bunlar çok hoş izlenimlerimiz, evet, hatıralarımız. Onun dışında hemen dediğim gibi her köyde bu ihtiyaç karşılanmış. Daha da önemlisi kar sevabı diye bir şey var. Kar
nasıl
sevabı.
Bir şey? O nasıl bir şey?
O da zengin insanlar kışın, özür dilerim, yazın işte Ramazan'a denk geldiğinde vesaire insanlar işte tarladan gelmiş buram buram yani sıcak bunalmış. Onlar için akşam teravihden sonra kar dağıtıyor. Yani o köydeki karıcı kişi diyor ki akşam bana kar getir. Ben sevabına dağıtacağım. Onunla parasını anlaşıyorlar. Akşamüstü o kişi hazırladığı şekliyle dağdan, köyden, nereden kuyusu neredeyse katırları, eşekleri yükleyip aşağıya getiriyor ve orada cami çıkışına dağıtıyor. Burada ilginç olan yine işte hamile bayanlar mesela gözetiliyor. Hastalar gözetiliyor. Onların daha çok, o daha çok bunalmıştır diye.
Evet.
Yani kar üzerinden biz sevap işlemeyi de kültürümüze işlemişiz.
Evet. Zahmetli mi bu kuyuların yapılımı ve
sanırım... Doğal. Evet. Doğal. Şimdi doğal. Normal şartlarla İstanbul'daki Unkapı'ndaki Ok Meydanı'ndaki, Eyüp'teki kuyular tabii, hı-hı, insan ile oluşturmuş kuyular. Ama Anadolu'daki kuyular öyle değil. Kendiliğinden obruklar var.
Evet.
Özellikle Akdeniz'de karstik topografyaya sahip olan yer obruklar var, çatlaklar. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Orada da çok ilginçtir. Bir yüksek sentezi yaptırdım öğrencime.
Hı hı.
Maraş'ta Dibek Dağları'nda kar yaylacılığı. Şimdi kar yaylacılığı diye tezin adını verdik ama orada ilgimizi çeken başka bir şey var. Yüzeyde su yok. Dolayısıyla aşağıdan hayvanlarıyla çıkan vatandaşlarımız yukarı çıkar çıkmaz çukurlarda biriken karların üstüne örtüyorlar. Yani yüzeyde kar erimiş oluyor, yaylaya çıkıyor.
Evet.
Ama çukur kısmında birikmiş karlar var. O çukurluğun boyutuna göre 7 metre 8 metre kalınlığı da olabiliyor. Yüzeyde yok ama yani arazinin düz kısmında çukurda birikmiş oluyor.
Evet.
Onun üzerine otlarla dallarla kapatıyor, erimesini geciktiriyor. Sonra oradan parça parça kesip şeylere, teknelere koyup onu eritip hayvanlarına vererek kendisi de aynı şekilde temiz karı kullanarak su ihtiyacını böyle karşılıyor ve yaylacılık yapıyor. Böyle bir özellik. Şimdi yüzeyde kar kalmayınca da o dediğiniz kısmına geliyorum.
Hı hı.
Çukurlarda biriken karları beline ip bağlayarak aşağıya iniyor. Çukurdan kesip kesip yukarı çıkartıyor. Şimdi şu anda Adana'da, Pozantı'da, Mersin'de, Gözde'de, o çevredeki yerlerde bu şekilde çatlaklardan kar çıkartıyorlar. Ve bunu kullanıyorlar. Şu anda tabii nostaljik olarak kullanıyorlar. Bir kısmı gerçekten kullanıyor. Yani su olmadığı için.
Evet.
Diğer kısmı ise nostaljik olan kısmına geliyorum. Özellikle Akdeniz'de dağların yamaçlarında bunu bilen kişiler gidiyorlar. Üstleri tabii artık yaz geldiğinde fotoğraflardan biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Böyle dağın yamacına baktığımız zaman karlar parça parça öbek öbek erimiştir. O çukur yerlerde kalanlar. O üstünü temizliyor. Kirli kısmını. Alttan parça parça beyaz kütleler halinde çıkarıp temiz bezlere sarıp yine katırlarla, tabii artık katır falan yok şu anda, araçlarla aşağıya indiriyor ve onu parça parça kesip karsambaç yapıyor. Yine ilginç olan sileş diye geçiyor. Şu anda buzlaç, sileş, Türkçesi buzlaç.
Evet.
Buz makineleri var. Şu anda kantinlerde, kafelerde var.
Evet.
Bu da oradan buzu şerbetin içine koyuyor. Yani bunu Anadolu'da zaten yapmışız. Şu anda bunun makinesini yabancılar yapmışlar. Türkiye'de bu makine kullanılıyor. Akdeniz'de karsambaç diyoruz. Yani oradaki karı, getirilen parça parça karı tabağın içine koyuyor. Üzerine şerbeti döküyor. Bu şerbet olabilir. Başka bir marmelat olabilir. Bu şekilde nostaljik olarak yaşıyoruz ama 70 öncesinde bütün köylerimizde soğutucu bu şekilde karşılanıyordu.
Evet, bu aynı zamanda sanırım Anadolu'da farklı farklı damak tatlarını da ortaya koydu.
Gayet tabii.
Evet, bununla ilgili
olarak. Üzüldüğümüz nokta işte bunlar unutulmamalı. Yani mutlaka yazılmalı. Eğer bir köyde, kasabada, yakın çevrede bir kar kuyusu geçmişte böyle kullanılmışsa,
hı hı,
onu mutlaka bir tabelayla falan hatırlamak lazım. Çünkü şu anda biz, en azından kendi adıma söyleyeyim, üzüldüğüm, en çok üzüldüğüm nokta, Kırdankent'te çok yoğun bir göç yaşıyoruz. bu yoğun göç sırasında bizim esas kültürümüz köy kültürü, kırdaki kültür.
Evet.
Şehirdeki kültür popüler kültür. Yani evrensel, dünyanın etkisinde.
Hı hı.
Ama orijinal kültürümüz köyde. Köyler boşaldıkça kültürel değişime uğruyoruz ve geçmişle bağımız kopuyor. İşte bu kar kuyuları bir örnek sadece bu.
Hı hı.
O da unutuluyor. Unutulduğu zaman kar, karcı, efendim kar kuyusu birçok kelime unutulacak ve bizim doğadan, doğaya zarar vermeden nasıl yararlandığımızda çok güzel bir örnek olan kar kuyusu da tarihe karışacak.
Evet.
İsmen karışacak. Şu anda karışmış ama en azından ismiyle, cismiyle, geçmişteki özellikleriyle, bir tabelayla, oradan yön gösteren bir levha ile bunu canlı tutabiliriz. Şu anda orada kar üretmemiz gerekmez.
Evet.
Ama
siz böyle evet. Siz böyle anlatırken hemen aklıma bir çocuk hikayesi, çocuk kitabı gibi böyle hemen bir kalıp oluştu. Çok esrarengiz, çok farklı, çocukların böyle macera içerisinde anlatılabilecek bir hikaye gibi geldi. Çok farklı. Bu araştırmalar sonucunda hocam yavaş yavaş söyleşimizde toparlayacak olursak nereye vardınız ve nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bunların sayısını artırmamız lazım. Yani şöyle diyorum, bu kültürel ekoloji, işte bu ırmakların üzerindeki su dolapları, Artvin'de, Trabzon'da, Rize'de o domuz kaçıranlar var. Vatandaş bir tesisat kurmuş, su akıyor, kova doluyor, dolunca çubuğun öbür tarafı havaya kalkıyor. Tenekeye vuruyor, tak diye bir ses çıkartıyor. Ve su boşalıyor ama bu tak diye çıkan ses domuzu kaçırıyor. Ya da yabani hayvanı kaçırıyor. Şimdi burada doğaya verilen bir zarar yok. Tüfek atma yok, silah kullanma yok, şu yok, bu yok. Bu bizim kırsal alanda ürettiğimiz bir kültür. Doğaya zarar vermeden doğadan yararlanma. Ben kar kuyuları örneğini ele alırken diğerlerini de çalışmaya gayret ediyorum. Buradan vatandaşlarımızdan talebimiz, bu şekilde çevreye zarar vermeden geçmişte nasıl kullanıyorlardı? İşte kar kuyuları buna bir örnek. Yani hiç kimseye zarar vermeden, efendim çevreyi kirletmeden, işte elektrik çubuğu kullanmadan geçmişte biz bunu nasıl başardık? Ve bundan nasıl hayra yönelik bir şeyler elde ettik? Bundan bile kar sevabı ne demek? Yani Allah'ın karını getiriyorsunuz, ihtiyacı onu verdiğinizde bundan sevap elde etmeyi düşünüyorsunuz. Bu müthiş bir kültür.
Evet.
Yani o karı ben zor buldum. Efendim işte ben kullanacağım demiyor. Onu ayrıca kendi hoşuna gittiği için
sevabını dağıtıyor.
Da yararlansın istiyor. Yani bu inanılmaz bir şey bu. İşte bunların sayısını arttırmak. Ama ne zaman? Hemen, acil. Neden? Hı-hı. Çünkü kırlar boşalıyor ve bunu bilenler, geçmişi yaşayanlar, soran yok. Şimdi bunu çocuklar bilecek ki, yani bu sorgulasın. Umarım buna vesile olur. Bizim köyde var mıydı? Dede biz ne yapıyorduk? Dese oradan dede de anlatacak bir konu bulacak. Dedeyle torun arasında bağ kurulacak.
Evet, evet.
Ama şu anda çocuklar bunu bilmeyince sormayacak. Sormayınca ihtiyarlar da anlatmayacak. Unutulup gidecek.
Evet, şu kuşak çatışması konusunu diyorum. Çok fazla belki dile getirmeden aslında bu tür imkanlar yaratılıp işte konuşmak için, paylaşmak için çok güzel imkanlar sunabiliriz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere katkılarınızdan dolayı. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Cevdet Yılmaz'la söyleşimizi gerçekleştirdik. Yayınımız yine güzel bir müzikle devam ediyor.